Telefonu oraya bırakıp gelmiştim.
Hizmet akdine yönelik olarak getirmiş olduğu yeniliklerden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz hizmet akdi özel olarak bir kanunla düzenlenmiş. İş kanunu 4857 sayılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. iş kanunu, özel nitelikli bir kanun ve 2003'te yürürlüğe girmiş. Şimdi iş kanunu varken borçlar kanunu gibi genel nitelikli bir kanunla ne zaman gidiliyor? Bu değişiklikler hangi noktalardan önem taşıyacak? Bundan söz etmek gerekiyor. Öncelikle özel kanun varken özel kanun hükümleri uygulanır. Dolayısıyla bir iş uyuşmazlığında, iş kanunu yürürlükte ise iş kanunu kapsamına giriyor ise iş kanunu uygulanacak, borçlar kanunu hiç gidilmeyecek. Dolayısıyla yapılan değişiklikler diğerine çok önem taşımayacak. Ama bizim açımızdan önemli olan bir yönü var. Özel nitelikli kanunda bütün hususlar düzenlenmemiş olabilir. Düzenlenmediği hususlarda genel nitelikli olan hükümlere gidiliyor. Borçlar kanunundaki hükümler bu yönüyle çok önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında bizim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine ilişkin bir takım yenilikler getirdiğini görüyoruz. Eski kanunda 1 Temmuz itibariyle 6098 sayılı kanunu yerini bırakacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda hizmet akdi 41 maddede düzenleniyor. Yeni kanunda ise 76 maddede düzenleniyor. Bununla kalmıyor. 3 ana ayrımda konu ele alınıyor. Eski kanunda hizmet akdi başlığı da tek bölüm içerisinde ele alınıyordu. Yeni kanunda ise genel hizmet sözleşmesi, pazarlamacılık sözleşmesi ve evde hizmet sözleşmesi olmak üzere 3 ana ayrımda konu ele alınıyor ve üçüne birden hizmet sözleşmeleri, genel hizmet sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerle birlikte hizmet sözleşmeleri başlığı altında yer verilmiş oluyor. Yaklaşık 41'den 76'ya olan fark bu kanunun yeniliklerini oluşturuyor. 54 maddede genel hizmet sözleşmesi düzenleniyor. Eski kanunda 41 maddede düzenleniyordu. Yaklaşık 13 maddelik bir fark söz konusu. İş kanununun uygulama alanı bulmadığı noktalarda borçlar kanunu uygulanıyor. Bu açıdan önem taşıyor dedi. Peki yeni kanunun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine yönelik olarak getirdiği en önemli yenilikler nelerdir? Bir kere iş kanunu gibi özel kanuna uyarlama yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede öğretideki görüşler, Yargıtay kararlarında yer bulan hususlar yasal dayanağa kavuşturulmuş ve yasada yerini almıştır. Bunun yanı sıra tabii eski kanun 1926 tarihli olunca hiç uygulanma imkanı bulamamış olan bir takım müesseseler de kanundan çıkarılmıştı. Umumi mukavele gibi. Belki adını biliyorsunuz ama bugünkü toplu iş sözleşmesinin 1926'lara gittiğinizde karşılığını oluşturan bir düzenleme. İş yerlerine ilişkin işçilerin birlik oluşturarak toplu bir şekilde işverenle toplu iş sözleşmesi yapması gibi değerlendirilebilecek olan bir kurum. Umumi mukavele. Yeni kanunla bu tarihe karışmış olacak. Kanunda yerini almıyor. Bunun gibi bir takım yeni müesseseler de getiriliyor. Aracılık ücreti, işçinin korunması gibi. Bunların en önemlilerine burada değinmek istiyorum. Zaman darlığı nedeniyle bir takım hususlara çok değinemeyeceğim. Mesela tanımda çok önemli bir fark getiriliyor. Eski kanunda İş akdinin tanımında iki tane unsura yer veriliyordu. Bunlardan biri iş görmek, diğeri ücret idi. Bağımlılık unsuru gibi iş sözleşmesinin, hizmet akdinin olmazsa olmaz unsuru bir iştahı birleştirme kararıyla anlamı kazanmıştı. Yeni kanunda ise tanıma bağımlılık ilişkisi de dahil edilerek yer verilmiş oldu. Dolayısıyla gerek öğretide, gerekse yargı iştahatlarında yerini bulan bağımlılık unsuru yeni kanunla birlikte yasal dayanağına kavuşmuş oluyor. Eski kanunda iş sözleşmesine ilişkin herhangi bir türden söz edilmiyordu. Yeni kanunda, birazdan da kavram olarak söyleyeceğim, belirli süreli, belirsiz süreli, tam süreli, kısmi süreli gibi iş sözleşmesi türlerine yer verilmiş oluyor koşullar kanununda. Biz iş hukukçuları olarak iş sözleşmesini ele alırken işçinin borçları ve işverenin borçları başlıkları altında konuyu ele alırız. Ona değinmeden önce bir usta daha değinerek konuyu geçireyim. Bu da önceki kanun döneminde yargı iştahatlarıyla ve öğretideki görüşlerle uygulamada anlam kazanmış bir husus. Bu fiili hizmet ilişkisinin hizmet sözleşmesi hükümlerine tabi olması hususu. Bir kimse, yeni kanunla getirilen düzenleme, bir kimse durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu işte işveren tarafından kabul edilirse aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır. Böylece taraflar arasındaki fiili hizmet ilişkisi de hizmet sözleşmesi niteliğinde kabul edilmiş oluyor. Bir diğer yenilik, geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün düşün ve sonuçlarını doğurur. Gerçekten çok anlamlı, gerek öğretide gerekse yargı kararlarında ısrarla üzerinde durulan bir husustur. İş sözleşmesi diğer sözleşme türlerinden farklı bir sözleşmedir. Farklı karakterleri vardır. Çünkü işçi emeğini ortaya koymaktadır. Bir satın sözleşmesi gibi malın değişimi söz konusu değildir. Malın ve paranın. Dolayısıyla buradaki geçersizlik yaptırımının diğer sözleşme türlerinden farklı olması gerekir. Diğer sözleşmelerde butlan müeydesi söz konusu ise sözleşme baştan itibaren geçersiz olabilir. Ama bir sözleşmesinde geçersizliğin baştan itibaren anlam kazanacağını söylemek işçinin emeğine son derece haksızlık olur. Bu nedenle gerek yargı kararlarında gerekse öğretide geçersiz olsa bile bir iş sözleşmesi taraflar tarafından uygulama alanı bulmuşsa, işçi iş görmüş, ücrette işveren tarafından ödenmişse bu geçerli bir ilişkidir deniliyor. İşte yeni kanunla birlikte burada geçersizliği sonradan anlaşılan bir hizmet sözleşmesi geçersizliğinin ileri sürüldüğü ana kadar geçersiz olmasına rağmen geçerli bir iş ilişkisi içerisinde değerlendiriliyor. Az önce